Ayrım 11, Şuradan Buradan, Fahrettin Akıcı, sayfa 99. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği konusu bizde akademide okutulduğunda benim de fikrim 50-50 idi. Fakat hocalarımız bu konuda bile demokrat olamadılar. İlla ki Avrupa Birliği'ni kabul edeceksin ve de yazılı kağıtlarına böyle yazacaksın derlerdi. Avrupa Birliği'ni kabul etmeyen ve mantıklı bir açıklaması olan öğrenciye bile sınıf geçirmiyorlardı. Zaman geçince bu Avrupa Birliği faşist bir örgüte dönüştü. Avrupa devletleri haricindeki devletlerin bile, hatta buna Amerika'da dahil, özel kanunları var. Kendi geleneklerine göre uygun konularda kanunları çıkarırken birçok özel maddeler çıkarmışlar. Faşist Avrupa Birliği öyle mi? Şunu değiştir, bunu değiştir, habire baskı yapıyorum. 2001 yılından bugüne kadar bizim bünyemize uymayan kanunlar çıkardık. 2001 yılından sonra bu hükümet başta PKK'nın ekmeğine yağ süren ve daha başka çevrelere de yarayan kanunları çıkarmaya başladı. Bu hükümet başta Atatürk milliyetçiliğini ve ikinci planda da Alparslan Türkeş'in kitabında yazdığı milliyetçiliği yoksun. Öyle Fransa başta olmak üzere diğer devletlerin de dayattığı milliyetçilik anlayışını her ülke ve şahıslar Atatürk ve Alparslan Türkeş kabul etmek zorunda değiller. Başta Bekir Ağa'ya ve diğer AKP'lilere söylüyorum. Milliyetçiliği yukarıda yazdığım gibi okuyun ve öğrenip kabul edin. Öyle Müslüman bir insan milliyetçi olamaz diye de terane okumayın. Peygamber Efendimiz'in Müslümanlığını ve söylediklerini de bir defa daha okuyun. Ben burada yazmıyorum çünkü zaten okumuyorsunuz. Belki de birkaç kişi okutup Türkiye böyle karlı çıkar diyorum. Kitabımın tamamını okuduğunuzda bu konuda da atmadığımı zaten anlayacaksınız. Faşist Avrupa Birliği'nin bizden istediklerini burada yazıp zaman kaybetmeyeceğim. Çünkü bunları hiçbir hükümet kabul etmeyecek ve iki tarafta zaman kazanıp Avrupa Birliği süreci uzayıp gidecek. Faşist Avrupa Birliği'nin kolları yazılı basının %70'ine, görsel basının ise %90'ına uzanıyor. Bu durumda tabii Türk halkı kaybediyor. Bu süreç ise her sene kötüye gidiyor. Türk halkı ileriki yıllarda çok kötü duruma düşecek. Zavallı AKP idarecileri, sen başta yukarıda belirttim kanunları çıkarttın, başka işe yaramaz, sadece zenginlere yarayan kanunları çıkarttın. Fındık başta olmak üzere diğer üreticilerle ilgili kararları aldın. Sizlerin hiç izahınız yok mu? Peki sizler başta DSP'den, DSP çünkü %1,5'a düştü, yani AKP oyların bir bölümü ona kaydı. Ve diğer partilerden kayan oyları nasıl alacaksınız? Böyle hata yapan diğer partiler bile kayan oyları hep kaybettiler. Bunları neden yazıyorum? Çünkü iktidarlar hatalı kararlar aldılar ve zararını halk gördü. AB yazısını yazdıktan sonra AKP ile AB anlaştı. Tabii ki bana da yazmak düştü. Zaten ben çıkan kanunları bile bu şekilde çıkarmazdım. Mesela Güney Kore'nin, Çin'in, Japonya'nın, Malezya'nın ve İndonezya'nın bile kendilerinin has kanunları var. Biz de bunu yapmalıydık. Biz bunu Avrupa Birliği'ne bu şekilde istememeliyiz. Özel tim kanunu çıkarsın ve senin çıkarman gereken kanunları biraz oyalarsın. Onlar sana ne yaparsa sen de öyle yaparsın. Buluşlar. Buluşlar insanlık tarihiyle başlamıştır. İslam'ın çıkışıyla birlikte İslam alimleri çeşitli alanlardan buluşlar yapmışlardır. Yıllardır Avrupa'da bile bu buluşlar okutulmuştur. Bu İslam buluşların ve yeni buluşların bazıları bende gazete yazıları vardır. Buluşlarla ilgili ateist, Marksist, Leninist ve sosyal demokrat arkadaşlarla tartışırdır. Hepsi dünya devletlerinin bulduğunu ve onların bulacağına inanırlardı. Ortaya verileri koysan dahi inanmazlardı. Yani bu konuda ilme karşı çıkarlardı. Şimdiki yüzyılda bile gazetelerden takip edin. Her ay bir buluşumuz ortaya çıkıyor. Tabii ki dünya devletleri de boş durmuyor. Onlar da boş durmuyor. Çünkü Allah çalışana verir. Akrabalarımdan Doktor Cemalettin Yakti da bu konuda Avrupa kafalıydı. Gösterdim belgelere bakmazdı bile. Bakmadığından bile arz içinde olduğu anlaşılıyordu. Devamlı inkar, devamlı inkar ederdi. Ama ortada bir gerçek var. Yani ilim var. Gerçekleri ve ilme inanmayan insana ben çok kızarım. Son 5. 6. ve 7. ayda gazetelerden yapılan buluşların çoğunu kestim. Bunu her sene yapıyorum. Doktor Cemalettin Yakti ithaf olunur. Ama artık kalem elinde burada yazıyorum ve ilan ediyorum. Eski buluşlarımızı, mesela Cabir Cebir'i bulmasaydı, sıfırı alimlerimiz bulmasaydı okuyun. Yeni yüzyılımızdaki buluşlarımız ve dünya buluşlarını takip edin. Bundan bir zarar gelmez. TRT 2 programını seyrederken doğudaki bir ustamız gördüğü aletin aynısını yaparmış. Ki bu ustayı Romanya'ya sokmamaya karar vermişler. Dünyada böyle ustalar birer tane çıkar. O da Türk. Okuyun yukarıda yazdığım aykırı çevreler, bunlar memleketimizde var. Yıllarca Hacettepe'de çalıştım. İyi ki böyle bir ilim yuvasında çalışmışım. Çünkü icat yapan, buluş yapan kişilerle tanıştım. Onlarca var. Bunlardan Beşit hastalığını, göz hastalığını bulan Tanju Bey, böbrekle ilgili dünya çapında Mehmet Haberal ve diğerleri. Atatürk sayfamda da yazdığım gibi Atatürk bu konularda çok ilgileniyordu ve Türk milliyetçisiydi. Yukarıda yazdığımı ve Atatürk sayfamı lütfen okuyun. İki Atatürk yazısı yazan Atatürk havarisi kesiliyor. Öyle meydanı boş bırakmak yok. Önce okuyun sonra anlatın. Gücünüz varsa da yazın. Korkunç Şef'in, Müdürün ilkeleri. Madde 1, şef haklıdır. Madde 2, şef her zaman haklıdır. Madde 3, şefin haksız olduğu durumlarda birinci ve ikinci madde uygulanır. Madde 4, şef uyumaz, istirahat eder. Madde 5, şef yemez, gıda alır. Madde 6, şef içmez, susuzluğunu giderir. Madde 7, şef hiçbir zaman gecikmez, onu alıkoyarlar. Madde 8. Şef hiçbir zaman iş yerini terk etmez, başka yere çağrıldığı için gitmek zorunda kalır. Madde 9. Şef iş saatinde gazete okumaz, günlük bilgileri toplar. Madde 10. Şef hiçbir zaman dedikodu yapmaz, sadece sohbet eder. Madde 11. Şefin odasına kendi fikirlerinizle girer, şefin fikirleriyle çıkarsınız. Rusya için iddia. Rusya konusunda tartıştığımız Kemal Gündüzalp, idealleri konusunda yalan bile konuşabilen, katiyen taviz vermeyen bir arkadaşımızdı. Küçükken o da Aziz Nesin gibi babalarından dolayı dini eğitimlerini almıştı. Fakat sonraları 90 derece dönüş yapıp en uca yerleşmişlerdi. Yalnız bu Kemal arkadaşımız, diğer konularda doğru konuşan, demokrat bir insandı. Nerede doğru konu varsa ondan yana fikir beyan ederdi. Rusya ile ilgili olarak TV'de bir program vardı. Konu dengelerdi ve biz Kemal'le tartışmıştık. İkinci olarak ben, Rusya'nın Said Nursi'nin lafına göre 75 senede yıkılacağını söylemiştim ve tartışma başlamıştı. Bu iki konuda da yenildi fakat yenilmeye doymuyordu. Üçüncü olarak Rusya'nın yıkılışından sonra ayrılan devletlerin aralarında büyük bir savaşa girişeceklerini söylüyordu. Tabii ki hak verirseniz bu konuda da epeyce bekledik ve yine yenildi. Günal Sarıhan diye Hacettepe'de bir hemşerim vardı. Yine onunla bir gün tartışırken Günal abi hepten şaşırdı. Neymiş? Devrim bundan sonra şehirden köye doğru olacakmış. Ben bu konuda daha öndeydim. Çünkü birincisi ben kendi düşüncelerime göre, ikincisi okulumda okudum bu konuları. Bir de üstüne üstün Günal abinin okuduğu kitapların çoğunu da okudum. Bu yüzden karar vermem çok kolay oluyordu. Kemal arkadaşım Said Nursi'nin kitaplarını okumuyor, benim okuduğum gazetelerin ve kitapların bir kısmını okumuyor, okusa bana karşı hazırlıklı olmaz mıydı? Aynı konu Günal abi için de geçerliydi. Şimdi Türkiye'de buradan sesleniyorum. Bol bol okuyun ve her türlü kanalı seyredin. Öğretmenimden öğrenmiştim. Yerde çamur içinde gördüğün gazeteyi bile ayağınla düzelt oku demiştim. Atatürk'ün vasiyeti. Çok kısa bir bilgi sunmak istiyorum hemen. Atatürk'ün vasiyeti 1980'li yıllarda Kenan Evren ve Özel tarafından açıldı. Zamanı değil daha diyerek kapandı. Bu sebepten solcular bu vasiyetten hiçbir şey beklemesinler. Vasiyet zaten bu yüzden kapatıldı. Mu Adası ve Atatürk. Mu Adası hakkında aşağıdaki başlıkları göz atalım. Bize öğretilen tarih bilimi yanılıyor mu? M.Ö. 200 bin ila 70 bin arasında Büyük Okyanusya, Aksiyon'un doğusunda Mu adında bir kıta var mıydı? Bu kıtanın Avustralya'dan birkaç misli büyük olduğu, yüksek bir medeniyete ulaştıktan sonra battığı doğru mu? Atatürk bu kıtayla neden bu kadar ilgilendi? Yoksa Türklerin kökeni Büyük Okyanus'un derinliklerine kadar gidiyor mu? Türk tarihiyle ilgili her belgeyi büyük bir titizlikle araştıran Atatürk, kayıp kıta Mu ile ilgili dokümanları inceledi. Bu işe Atatürk ömrünün son yıllarında başladı ve ömrü yetmedi. 1932 yılında emekli general Tahsin Bey Atatürk'ü ziyaret etti. Maya diliyle Türkçe arasında benzerlikler bulunduğundan bahsetti. Atatürk derhal Tahsin Bey'i Meksika'ya kadar elçi olarak atadı. Ona iki dil arasındaki benzerlikleri çıkarma görevi verdi. Tahsin Bey Meksika'ya gitti ve orada kendisine Amerikalı arkeolog William Newey'nin bulunduğu tabletlerden bahsettiler. Türkçe ile Maya dili arasında benzerlikler vardı. Eğer bunlar doğruysa bilinen tarih ve bilim tamamen yanılıyor demekti. Mu kıtası yüksek bir medeniyete ulaştıktan sonra bir deprem ve tufan sonucu battığı sanılıyordu. Tahsin Bey, İngiliz albay James Churchward'ın Hindistan'da bulduğu tabletlerden bahsetti. Churchward, 50 yıllık bir çalışma ile bu tabletleri çözmüştü. Bu konuda da 5 kitap yayınlamıştı. Atatürk bu konuyla ilgili olarak 60 kişilik bir tercüme heyeti kurdu. Zaman zaman kitapların yan tarafına notlar aldı. Bundan sonraki birkaç araştırmacının kitaplarına da aynı uygulamayı yaptırdı. Hayatını buna adadı. Atatürk'ün aklındaki soru işareti, Türklerin kökeni Mu muydu? Kaynak, bilinmeyen kitabı. Dünyanın 7 harikası. 1. İskenderiye Feneri, Mısır. 2. Keops Piramidi. 3. Babil Asma Bahçeleri, Irak. 4. Zeus Heykeli, Yunanistan. 5. Artemis Tapınağı, Efes. 6. Rodos Heykeli, Rodos. 7. Halikarnas Mozelesi, Bodrum. 8. olarak Taç Mahal, Hindistan söyleniyordu fakat olmadı. Tutankamun. M.Ö. 1339 yılında ölen ve firavunların 18. sülale krallarındandır. Mezarı ölümünden 3262 sene sonra açılmıştır. 3000 yıllık lanete sahiptir. Lord Harold Carter, Lord'un kızı Lady Evelyn ve Carter'ın yardımcısı Arthur Callender bir gece mezarın ana bölümüne girmeyi başardılar. Hepsi birden gördüklerinin gerçek olup olmadığına şaşırıp şüphe duydular. Her şey altındandı. Duvarlarda altın çerçeveli resimler vardı. Bunlar firavun ailesine aitti. Tanrı Osiris'i sembolize eden bir şey de duvarda asılıydı. Lord Carnarvon bulduklarını bütün dünyaya ilan etti. Kaz sırasında çıkan bütün molozlar temizlendikten sonra resmi açılış yapıldı. Gazeteciler fotoğraflar çektirdiler. Olay bütün dünyaya duyuruldu. Arkeologlar, bilim adamları, kaşifler ve halk Mısır akın ediyordu. Mezara dokunana ölüm gelecektir yazısı mezarda vardı ve Lord Carnarvon ve birçok kişi zamanla öldü. Ayrıca mezarın içine 8 sepet bozulmamış meyve vardı. Firavun'un cesedi Lahit'te Mısır'dadır. Mezarın diğer hazineler ise Kahire Müzesi'ndedir. Firavun'un mezarındaki sır seneler sonra çözüldü. Mezarda radyoaktivite vardı. Kaynak, Bilinmeyen Kitabı 1. cilt 25, 26, 27, 28, 70, 71, 72 ve diğer ciltler. İkinci kaynak, Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler Kitabı. Fahri Aksoy. Fahri Aksoy, halamın eşi, 1940'lı senelerde askere giden, orada Sıhhiye'nin yanında yetişmiş ve Kumru'da 40 sene doktorluk yapmış bir şahıstır. Yaşadığı zamanda çok büyük hizmetler olmuştur. Onun askerden Kumru'ya geldiği zamanda Kumru'da sağlık memuru bile yoktu. O da hizmet etmişti. Hizmet ettiği zaman içinde o zamanın çok zor hastalıklarını da tespit etmiş ve orduya Samsun'a göndermiştir. Hepsinde doğru çıkmıştır. Bunu son zamanlarda doktorlar ve sonraki dönemde Kumru'dan yetişmiş doktorlar hep yermişlerdir. Fahri Aksoy'un günahı nedir? Öldürdüğü bir hasta var mı ki yeriyorsunuz? Cin, peri ve nazar. Bu üç konu öğrendiğim ilk konular arasında gelir. Ahmet Hulusi'nin kitabında cin ve peri okudum. Cin ve peri konusunda Rusya'da çok geniştir araştırmalar yapmış ve okullarında da kursu vardır. Akrabalarımdan 3 kişi bu konuda dara düştüler. Önce tıpa götürdüm, netice alamayınca çarşambadaki hocaya götürdüm. Diğer hastamı da Adapazarı'ndaki hocaya götürdüm. Götürdüm, hocalar ilginç şeyler söylediler ve inandırdılar. Hastalarını da kurtardılar. Bunun haricinde Hacettepe'de çevremde böyle 3 hastaya şahit oldum. Götürdüm, hocalar da anlattılar. Yani yüzlerce ve binlerce kişi bu yolla iyileşiyor. Bu konuyu Hacettepe'deki bir profesör arkadaşıma söyledim. Sadece bir kitapla olmadığını. Bu gibi profesörler anlasalar da Rusya ilmi gibi ilerleyebilsek. Bundan hastalar fayda görebilse. Daha önceki yazılarımda Hatay Hoca'yı da yazmıştım. İtaaf olunur. Nazara inanan bir profesörümüz var demiştim. Bu hocamız nazara inanmakla ve bu konuda kendini geliştirmekle ne kaybetti? Fikir sahibi olmayanlar kanaat sahibi oluyorlar. Böylece de konuşup ve yazıyorlar. Kardeşim, sen de yukarıda anlattığım gibi fikir sahibi ol ve doğru yaz. Objektif programı yöneten Ersan Çelik'e de ithaf olunur. Programına çıkan insanı konuşturmayarak benim sorduğum sorulara cevap ver diyerek susturuyor. Ben olsam senin programına bile çıkmam. Çünkü bu yolda iyi olanlar birbirini zaten buluyor. TV'ye gerek kalmıyor. Ben cahil programcıya bir şey daha söyleyeyim. Eğer hocalık bir durum yoksa zaten hocalar bunu söylüyor. Ben buna da rastladım. O zaman doktora götürüyorsun, adam iyi oluyor. Senin Ersan Çelik, bak senin yanına çıkıp da sözüm kesileceğine burada yazıyorum ve gerçekleri binlerce kişi öğreniyor. Hangisi daha iyi? Uğur Dündar ve Hataylı Efsuncu Hacı. Uğur Dündar, Hataylı Efsuncu Hacı'yı birkaç programına çıkardı ve Hatay'da da gidip yerinde program yaptı. TV'ye ilk çıkardığında Hacı, Uğur Dündar'ın koluna afsun yaptı ve bölgeye akrep sarmadı. Yine Hacı akrebe bir bölge ısırttı ve zehri eliyle takip eden o bölgeden çıkardı. Bunu seyreden ve gazetelerden okuyan ukala bir profesörümüz bunun bir şarlatanlık olduğunu, o bölgenin ince deriye sahip olduğunu ve Uğur Dündar'ın hesap vermesi gerektiğini söyledi. O profesör bunu neden yaptı? Meşhur olmak için. Daha sonraki yazı ve programlarda anlaşıldı ki bu bir gerçek ve konu uzundu. Profesör meşhur oldu. Çünkü Hataylı Hacı çok zehirli yılan sokmalarının karşısında hastaneden anonsla hastaneye çağrılıyor ve yardımına başvuruluyordu. Bu Hataylı Hacı'yı ben de merak ettim ve bir polis arkadaşımdan, diğer Hataylılardan bu gerçekleri öğrendim. Hatta Uğur Dündar'ın programında da öğrendim ki Hacı ölümüne yakın kimseye el vermeyecekmiş. Onun bu ilmini böylece kimse devam ettirmeyecekmiş. Yukarıda bahsettiğim ukala profesöre benzeyen çok var böyle. Bunlara tavsiyem Hatay'a gidin ve biraz bir şeyler öğrenin. Çünkü önemli olan bir şekilde hayat kurtarmaktır. Kumar. Kumar konusunda bütün yönlerini, bir içi, asil oyun, hilelerini ve kasti hile yapanları ve bilmeyip de boşuna çay parası verenleri yazacağım. Kumarda poker ve çanak oyunları vardır. Büyük paralar kaybettirir. Sporta da oyunları, iddia, at yarışları, milli piyango bütün bu oyunlarda para kaybettirir. Hele son zamanlarda iddia oyunu çıktı ki bizim ülkemizde bunun hilesini yapan oyuncular hala top oynuyorlar. Yabancı ülkelerde ciddi cezalar verildi ve tedbirler alındı. İddia Avrupa'daki küçük ülkelerde de şike yapılarak büyük hileler sonucu oynanıyor. At yarışları ise başlı başına şaibeli. Sportoto oyunlarını da tutturmak için olasılık yok. Bu olasılık ise 1/100. Kumarı 1969'lu senelerde Samsun'da Karadeniz'de bir İstanbullu'dan öğrendim. Yalnız bu arkadaş tam kumarbazdı. Onun öğrettiklerini Kumru'da bir Karadenizli öğretmen, Ankara'da da birkaç Karadenizli teyit etti. Kumarda yaptığı 3 kağıdı daha kimse de görmedim. Yalnız tavlada bir kişi gördüm, o da zar tutuyordu. Mehmet Aydoğmuş tavlada zor mağlup oluyordu çünkü zar tutuyordu. 70'li senelerde ben Sabri Can'la beraber Mehmet Aydoğmuş'u ve Rıza Aydoğan'ı her gün okeyde yenerdik. Bu Mehmet Aydoğmuş Mersin'den okeyde hile yapan birisini getirdi. Bu hileden ders almanız için yazıyorum. Kibrit kutusunun içinden karşıdan karşıya istenen taş veriliyordu. Tabi bunu ağızlarından kaçırdılar ve sonra da yenediler. Bir de bu okey oyunu. Bazı oyuncular eşli oynadığından eşi tek ise ellerini bozmazlar. Böyle birkaç durumda ortağım Sabri Can'ı kaç defa yakaladım. Bir de açık batak oyunu vardır, eşli oynanır. Bu oyunda da ben 8 veya 9 ortağıma yükseltme demişimdir. Onlar da bugüne kadar 100 defa yükselttiler. 98'e battı, ikisi çıktı. Oyuna oturmadan söylüyorum, inat ediyorlar ve batıyorlar. İşte o zaman da Aziz Nesinlik oluyorlar. Hoşkin oyununda yere oyunu açan şahıs kağıtlar açar. Eğer yerdeki kağıtlarda vale, kız, papaz çoğunlukta olup vereceği sayı fazla olur ki oyunda bataklık bir durum varsa kağıtlar kendini belli eder. Bu durumu bilenlerden birisi de Uğur Aşıcı'dır. Bir gün Uğur Aşıcı ve birisiyle hoşgün oynuyoruz. Üçüncü şahıs 650 deyip Uğur'a pas verdi ve Uğur da 660 deyince pas dedi. Ben hileyi anlamıştım ve elin bitmesini bekledim. Uğur da çıkamadı ve battı. Üçüncü şahıs o el kostsuz 450 sayı açtı. Madem ki hile yapıyorsun bari 450 sayı açma. Yine bir gün batak oyunu oynuyoruz. Benim solumdaki 4 dedi, bende 5. Çünkü 3 türlü kağıdım çok iyiydi. Solumda oturan 6 deyip battı. Bana kozumu sordular. Ben de sinek olduğunu söyledim. 4 deyip oyunu açan şahıs sen batardın. Altılıdan papaza kadar sinekler bendeydi dedi. Yani sağlam 7 el. Bunu izah ettim, çamura yattı. Yani elinde ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten bilse kaç yazar? Ellerini az söyleyip koltuğunun altına sayı açtıranlar az mı? Onlar ancak domino ve pişti oynasınlar. Size bir örnek vereyim. Uğur Aşıcı'yı 4'lü hoşkinde 100'e karşı 1 olarak yendim. O da son 3 senedir oynanıyor. Neden? Çünkü 3'lü oyunda karşısındaki 2 oyun bilmeyen kişi idare edip oyun kazanıyor. Tabii ki buna rağmen her zaman da kazanamıyor. Biritçilerin içinde Yusuf Bey'in burnu çok büyüktür. Bunu herkes bilir, kendisi de dahil. O kadar böbürlenmesin çünkü karşısında Recep Yaktı var, iyi oynayan. Bir de Ziya Işık. Aynı zamanda bir hatası daha var. Bir gün arabayla kahveye gittim çünkü oradan başka yere geçecektim. Yusuf Bey bunu bilmeden benimle dalga geçti. Erol İhlasçı biritçiyi bilen, ince hesaplarını yapan, bildiğini belli etmeyen, sıkıştım çok cahil oyuncuya karşı kağıt çalan, bunu bana izah etti, çaktırma bunlara yenilmemem lazım dedi. Batak oyununu da Kumru'ya ve Türkiye'ye göre iyi oynayan birisi. Bunun için yazdım? Çünkü hem iyi biliyor hem de saf görünüyor. Cengiz Evci'nin orada ve karşısında da iyi bilen bir Trabzonlu var. Kumarı Karadenizliler, bilhassa Trabzonlular icat etmiştir. Erol'un rakipleri ise bir işten haberi olmayan iki ukala, daha önce yaptılar kişi. Oturur oturmaz bu oyunun galibini biliyorum dedim. Tabii ki Erol'u sordum ve dördüncü galibiyetimizi alıyoruz dedi. Bu ukala iki kişinin bir arkadaşları daha var. 8 puanla batağa çıkarmaya çalışan birisi. Yıllar önce Kumru'da noterlikten onay alarak 24 kişi arasında biriş turnuvaları düzenlemek istedim. Zaten Kumru halkının %30'u anca biriçi iyi biliyor. Gerisi Pişli'den gelme. Fakat Kumru acayip bir yer olduğu için bu turnuva düzenlenemedi. Birişte benim gördüğüm ve oynayan şahısların içinde ilk 3 kişi şöyledir. 1. Recep Yaktı, 2. Yusuf İçaçar, 3. Ziya Işık. Ben biriç oyununu oynamaya başlamadan önce 2 tane kitabını aldım ve kurallarını, oynama tarzını oradan takip ettim. Kitapta okuduğum Singleton'u oyun oynarken söylediğim için adım grup arasında Singleton Fahrettin'e çıktım. Ben de bundan memnun oldum. Tabii ki bu işler kitap okumakla olmuyordu. Çünkü oyunda hata yapma oranı çok yüksekti. Ama neredeyse ben kitabı yutmuştum. Hata oranım yok denebilecek kadar azdım. Daha sonra Mustafa arkadaşımdan Rebecca birincini öğrendim. Bunu sadece o grup biliyordu ve aramızda oynuyorduk. Bir gün Gören Eller sitesindeki ortağımla oynarken üçlü açılış yapacağım biliyor musun dedim. Biliyorum yap dedi ve başarıya ulaştık. Yine aynı şeyi birisiyle denemeye kalktım ama bilmediğinden dolayı yenildik. Oysa birici iyi oynayanlardan birisiydi, yalnızca üçlü açılışı bilmiyormuş. Recep Yaktın ismini biriçilerin arasında birinci sırada yazmıştım. Bu arkadaşımla ben eşli olduğumuz biriç oyunlarını hiç kaybetmezdik. Yer oyunu çok iyiydi ve başarılıydık. Birici geliştirmemdeki en büyük etkenlerden birisi de Süleyman Çıtlak'tır. Bana bir kural öğretti ve ondan sonra oynadığım her oyunda bu kuralı uygulamamın sonucunda birçok galibiyet aldım. Yine birici bilenlerden bazılarının isimlerini vermek istiyorum. Mustafa Kızıltaş, Çetin, Süleyman Çıtlak, bazı öğretmen arkadaşlarım, Harun Hoca, Dursun Hoca, Feridun Cevahir, Adil Karaoğlanoğlu, Ahmet Kumru, İhlasçı Erol ve Hakan Kınalı. Kumru'da olduğum dönemlerde arada sırada Fenerbahçe olayından dolayı öğretmen evine giderdim. Beni çoğu arkadaşım oraya gidip oyun oynamamam konusunda uyarmıştı. Çünkü oradaki bir öğretmenin oyun konusunda çok çirkef olduğunu söylemişlerdi. Aynen dedikleri çıktı. Oradaki bir öğretmen domino oyunu başta olmak üzere çeşitli oyunlarda bana bağırdı. Bunu ben daha önce bildiğim için hiç sesimi çıkarmadım. En son 51 oynarken bana yaptığım bir hareketten dolayı yine bağırdı. Ben yine sustum ve inceden onun oyunu takip ettim ve sonuç tahmin ettiğim gibi oldu. Bana söylediğinin tam tersini kendisi en az 3-5 kere tekrarladı. Haklı olsa bile böyle bağırarak ve aynı hatayı kendi tekrarlayarak haksız kurtturma düştüm. Bağırmakla sanki bir şey oluyormuş gibi bir imaj yaratan bu öğretmen arkadaşımız hataları düzeltmesiyle takdir edilecekken gülünç durumu düşüyordum. At yarışı oyununa gelecek olursak en tehlikeli oyunlardan birisi at yarışı. Hele altılı ilk ellerde yattı mı iş tehlikeli hale gelir. Çifte ve ikili oynamaya başlarsın. Benim manevi evladım Miço ile at yarışı oynardık hep. Ben Miço'yu sürpriz 4-5 tane ikili oynayıp yaptırması için gönderiyordum. Miço her zamanki gibi eli değiştirirdi ve bir normalini ya da hafif sürprizini oynayarak gelirdi. Çoğu zaman da kazanırdı aslında ama benden fırçayı da yerdi. Oyunda hilelere gelince fırsatını bulan herkes hile yapıyor. Ama daima bunu yapanlar okumamış kişiler. Batak, Bridge, Hoşkin vesaire gibi oyunları çoğu yerde Hacettepe'de, Görenliler'deki arkadaşlarımla, İsmet Paşa'da, Sıhhiye'de, Kumru'da oynadım. Her yerde de hileye denk geldim. Arada bir de oyunun kuralını tam bilmeden ve karşıdakine konuşma fırsat dahi vermeden hile yapanlar oluyor. Bir gün Batak oyununda benim ortağım 8 deyip kozunu söyleyince diğerlerini konuşturmadan ihale ona kaldı dedi. Bu bir hiledir. Yine banka oyununda sayıyı doğru saymayanlar, eşli hoşgün oyununda karşıdan karşıya koz söyleyenler, açık batak oyununda bu kozda çıkamazsın deyip oyunu rakibe göre ters yönlendirenler, açık batak oyununda koz çalanlar, hoşgün oyununda kağıdın altını üstüne takip edip ona göre oyun yapanlar vesaire vesaire. Eskiden sinemalarda, filmlerde bile olurdu. Hile yapan kişi kahveden direkt atılırdı. Şimdi ise her şeyin kötüye gittiği gibi bazı şeylere göz yumuluyor. Neyse ki ortada büyük paralar dönmüyor. Yoksa çok yazık olacak. Oyunda çoğu zaman sebepsiz yere gıcıklık yapanlar olur. Bununla ilgili bir anım daha var. Bir gün Uğur'la beraber hoşgün oynuyoruz ve ben kağıtları dağıtıyorum. Bir eksik dağıtmışım. Uğraşıcı, hemen eksik ve kağıtları ben dağıttığım için bu oyun sayılmaz deyip kağıtların yeniden dağıtılmasını istedi. Ben de kendine göre kural koymasına sinirlendiğim için çay parasını verip kalktım oyundan. 2-3 gün sonra yine Uğur'u başkalarıyla oynarken gördüm. Benim söylediğim kural orada geçerli sayıldı fakat Uğur 2 gün önceki hatasını kabul etmedi. Namık evin benim çırağımdır ve birinci bilmemektedir. Onun içindir ki deklerisi bile zayıftır. Ama batakta kumruda birinci sıradadır. Batak oyunu biricin biraz tersidir. Onun için kumrudaki çok iyi biriciler bile batakta biraz zayıflardır. Bunları yandan izlerim. Namık evini ise 5 defa seyrettim. O bu 5 defalık oyunda şov yaptı ve gözüme girdi. Kumruda ikinci sırada ise Ziya Işık gelir. Üçüncü sırada ise Fırıncı Ömür vardır. Batakta kağıtlar kumruda 5-4-4 dağıtılıyor. Türkiye'nin sadece kumrusunda böyle dağıtılıyor. Kardeşim sayılı kağıtlar böyle dağıtılmaz. Sen önce pokeri, birici, batağı bil, kağıtlar kaç kaç dağıtılıyor öğren. Çünkü bu şekilde dağıtırsan kağıtlar toptan gider. Yukarıda yazdığım oyunlarda ise kağıdı bir bir dağıtacaksın ki kağıtlar toptan gitmeyecek ve oyunculuğu meydana çıkaracaktır. Tabii ki bu kumruda bu gibi oyuncuları da bulabilirsen. 11. ayrımın sonu, sayfa 110.